Ayrım 34, sayfa 233. Dostlar apartmanında yas vardı. Birinci kattaki emekli banka müdürü oğlu Ferhat ile münakaşa ederken ikinci bir kalp krizi geçirmiş, bütün çabalara rağmen de kurtarılamamıştı. Yine Doktor Baki ve Doktor Merdan Bey hızla yetişmiş ve adamı hastaneye kaldırmışlardı. Ancak hasta artık yaşamıyordu. Yapacak hiçbir şey yoktu. Birkaç gündür komşular taziye evine yemek taşımak, her konuda yardımcı olmak için koşuşturuyorlardı. İçlerinde sadece Jülide Hanım ve eşi yoktu. Jülide Hanım ve eşi Roma ve Paris'i moda dünyasında olup bitenleri görmek, moda renkleri, bazı ünlü tasarımcıların yeni ürünlerini incelemek ve modadaki yeni oluşumları yakından görebilmek için gitmişlerdi. Jülide aslında bu seyahati yalnız yapmayı düşünmüştü fakat Kenan da hem Roma'yı görmek hem de işini yalnız bırakmamak için ısrarla refakat etmeyi istemiş ve kabul ettirmişti. Aslında Jülide'nin planı bu seyahate yalnız gitmekti. Kenan'ın gayesi ise Jülide'nin yalnız gitmesini önlemek içindi. Haklı endişeleri ve korkuları vardı. Ancak bunu açıkça söylemeleri mümkün değildi. Nihayet Roma'ya beraberce uçtular. Jülide ilk iş olarak Silvana ile görüşmek istiyordu. Bu görüşmeyi yalnız yapabilmek için de büyük çaba sarf etti. Zira Jülide'nin Kenan'a ve annesine söylediği yalandan onun haberi yoktu. Silvana'ya bir açık vermemesi için Bodrum seyahati hakkında önden bilgi vermesi gerekiyordu. Yine aşk çeşmesinde buluşacaklardı. Jülide biraz erken gelmişti. Kendisine oturacak bir yer bulunca Kenan'la ilk karşılaştıkları günü hayal etmeye başladı. O gün fevkalade kötü geçen hayatının bir dönüm noktası mıydı? Hayır, hayır artık Kenan'ı suçlamaktan vazgeçmeliyim. Galiba onun hayatını mahveden ben oldum diye düşündü ve birden Doktor Talat Bey'in haftada iki bazen de üç gün muayenehanesine gizlice girip bedenen ve ruhen dağılmış bir halde çıkarken sekreterin kendisine aşağılayarak kızarak ve kinle baktığını hatırladı. Bu kız neden kendine o kadar düşman olmuştu ki? Sırf namus bekçisi olduğundan olamazdı. Başka sebepleri olmalıydı. Birden keşfetmiş gibi evet evet o da doktora aşık. Belki doktorun onunla da bir ilişkisi olmuştur. İçinde bir burukluk hissetti. Bu kıskançlık değildi, başka bir şeydi. Mesele kendisine rahatlık ve kolaylık sağlayan bir eşyayı veya ihtiyacına en iyi şekilde cevap veren güçlü bir aşığı kaybetme korkusu gibi. Veya bu aşığın bir başka kadınla da aynı istek ve şehvetle sevişmiş olduğunu bilmek ve tek olmadığını hissetmek gibi. Belki de hissettiği bütün bu duyguların bileşimiydi. Fakat tam olarak hissettikleri bu kadar da değildi. Eğer sekreter doktora aşıksa çok tehlikeli olabilirdi. Çünkü kıskanan kadın her şeyi yapabilirdi. Hey, bu ne dalgınlık? Deminden beri seni seyrediyorum. Yüzünün ifadesi o kadar sık değişti, o kadar karmaşık şeyler yaşıyordun ki tıpkı sahnede oynayan bir pandomim ustası gibiydin. Jülide cevap vermeden Silvana'nın boynuna sımsıkı sarıldı. Bir taraftan da ağlıyordu. Silvana biraz geriye çekilerek arkadaşının yüzüne dikkatle baktı. Elleriyle yanaklarından akan gözyaşlarını sildi. Neyin var senin Jülide? Ne için ağlıyorsun? Memleketim memleketim diyordun, ona da kavuştun işte. Eğer bu ağlamak bana duyduğun hasretten kaynaklanıyorsa ayda bir Türkiye'ye gelebilirim. Silvana, seninle sakin bir yere gidelim. Anlatacaklarım çok önemli. Hemen sana şunu söylemeliyim. Sen 3 ay evvel İstanbul'a geldin ve seninle 10 gün kadar Bodrum'a gittik. Aa, bu niye? Tamam, sakin bir yere gidelim. Her şeyi anlatacağım. İki arkadaş aşk çeşmesinden uzaklaştılar. Ne yazık ki hiçbiri yıllar önce aşk çeşmesini ziyaret etmiş o cıvıl cıvıl genç kızlar değildi. Yara almışlardı. Özellikle Jülide'nin yaraları ve acısı çok derindi ve tedavisi yoktu. 2,5 saate yakın Silvana'nın evinde sohbet ettiler. Daha doğrusu acılarını, dertlerini paylaştılar. Silvana arkadaşın anlattıklarını biraz şaşkınlık, biraz da acıyarak dinledi. Fakat sonuçta sakin bir sesle Jülide'yi şaşırtan çok tuhaf bir cevap verdi. Bak tattım. Anlattığın zor bir durum. Fakat olaya şöyle bakmalısın. Sen kötü ve ahlaksız bir kadın değilsin. Sen gerçekten hastasın. Hiç kimse isteyerek hastalanmaz. Anlattığına göre ilaçlar bile etki etmemiş. Sadece kilo almana sebep olmuş. Sen kimseyle sevişmiyorsun. Bir nevi hastalığını tedavi ediyorsun. Bunun için kendini suçlama. Sana bir şey daha soracağım. Kocam ve doktor derdine çare oluyor mu? Jülide başını önüne eğdi. Kıpkırmızı olmuştu. Yine ağlamaya başlamıştı. Hayır. Maalesef hayır. Kendimi frenlemek için çok büyük çaba sarf ediyorum. Çaresizim. Sık sık intiharı düşünüyorum. İntihar çok zor karar verilen bir kurtuluş şekli. Her defasında yaşamak için bir sebep buluyorum. Sonra anladım ki bu sebeplerin hiçbiri benim bulunduğum durumdan daha önemli, daha korkunç değil. Ben yaşamaktan vazgeçmediğim için çeşitli sebepler buluyorum. Silvana buna çok üzülmüştüm. Haklısın canım. Hayat her şeye rağmen güzeldir. Sana önereceğim bir yol daha olabilir. Kenan'dan ayrıl. Evli bir kadın konumunda olmazsın. Cinsel hayatını da daha özgürce yaşayabilirsin. Jüri de birdenbire panikledi ve diline dolaşarak aman Allah korusun, kocama hala aşığım ve ben onsuz bir hayatı düşünemem. Silvana'nın da başka birinin de önereceği bir yol kalmamıştı ve şüphesiz bu durum sözün bittiği yere gelmişti. Silvana ünlü bir film yapımcısıyla yaşıyordu. Jüri'nin evinin olduğu semtte görkemli bir villada oturuyorlardı. Jüri de dönmeye kalkınca Silvana onu arabasıyla bırakmak istedi. Fakat Jüri de yürümek istediğini ve bu civarı özlediğini anlatarak ayrıldı. Jüri de gerçekten İtalya'yı özlemişti. Bu özlemin içinde burada mutlu yaşadığı hayatı ve evliliğinin ilk yıllarındaki o dingin ama saadet dolu günleri vardı. Villalarla dolu Via del Matonato denilen lüks semtten ayrıldıktan sonra Ponto Fabrizio köprüsünün üzerinde tahminine göre tam da Kenan'ın kendisini ilk öptüğü, zevk ve heyecandan havaları yükseldiği anda yerde duruyordu. İçindeki cinsel istek artık son haddine varmıştı. Köprünün korkularına tırmanmaya çalıştığı bayağı zorlanıyordu. Bir anda güçlü bir el kolunu sıkıca tuttu. Signorina, signorina, don't do, please don't do. Jüri de neredeyse bacağını öbür tarafa atmak üzereydi. Başını çevirince karşısında uzun boylu, yakışıklı, mavi gözlü, 40 yaşlarında bir bey gördü. Adam Jüri'nin yüzüne öyle şaşkın ve korkuyla bakıyordu ki Jüri de öfkeli bir sesle ''Ben yaşamak istemiyorum, size ne?'' diye bağırdı. ''Neden? Bu güzellik ve cazibeyle insan ölmek ister mi? Hem beni de ilgilendirir. Dünyanın bu güzelliği kaybetmesine göz yumarsam beni affetmezler. Ben de kendimi affedemem. Benim ölmem gerek. Anlamıyor musun?'' dedi. Bu arada İngiliz adam onu aşağı çekmişti ama hala kollarında tutuyordu. Jüri de yine hiçbir şeyi düşünemez hale gelmişti. İngiliz adam Jüri'nin yarı açık duran şahane dudaklarını dudaklarıyla sıkıca kapattı. Bir müddet sonra ikisi de büyük bir arzuyla öpüşmeye başladılar. İngiliz onu elinden tutmuş hemen köprüye park ettiği sarı arabasına doğru götürürken Jüri de tuhaf düşünceler içindeydi. Başını döndürmüş ve demin intiharı teşebbüs ettiği noktaya bakıyordu. Bu noktada bir tuhaflık var galiba. Bana hem ölümü hem de şehveti yaşatabiliyor diye düşündü. Birden adama döndü. Nereye gidiyoruz? Benim kaldığım otele. Jüri'nin itiraz edecek gücü hiç kalmamıştı. Bu yüzden sesini çıkarmadı. Başını arkaya yasladı. İhtirasla istediğim şeyi yapmak için gidiyorum ama çok mutsuzum. Böyle çözümsüz bir ikilem olur mu diye içinden geçirdi. Adelie üzerinde bir dosya, çeşitli boyalar ve geniş sayfalı bir resim defteri olan masanın karşısında 2 saate yakın bir zamandır çalışıyordu. Yanındaki başka bir deftere de üzerinde çeşit çeşit kıyafetler olan modeller çiziyor, bazılarını yırtıp yeniden çizmeye başlıyordu. Dosya Adelie'nin bu yılki moda hakkında fikir edinmesi için çeşitli moda dergilerinden Jüri'nin seçtiği resimlerle doluydu. Şüphesiz amaç bunları kopya etmek değildi. Moda hakkında bir fikir edinerek ve resimlerden esinlenerek yeni kreasyonlar yaratmaktı. Yırtmadığı müsveddeleri yeniden gözden geçirdi. Siyah beyaz modası hala devam ediyor olmalıydı. Adelie modellerin esas çizgilerinde yaptığı birçok değişiklikten sonra renklerini de değiştirmeye karar vermiştim. Bu sonbahar kreasyonunu koyu bordo ve çok açık pembeyi de boyamak istiyordum. Tam boyaları eline uzatmışken Naz'ın ağladığını duydu. Yanına hızla koştu. Çocuk ter içindeydi. Galiba korkmuştu. Göz bebekleri büyümüş, tatlı yüzünü korku kaplamıştı. Annesini görünce hemen boynuna atıldı. ''Anne, anne!'' diye tekrarlamaya başladı. Bayağı düzgün söylüyordu ama bu hali neydi? Neden bu kadar korkmuştu? Adelie kızını kollarının arasına alarak saçlarını ve yüzünü öptü. Naz, korkma lütfen. Bak evimizdeyiz. Benim yanımdasın. Rüya gördün herhalde diye hem konuşarak hem de işaretlerle anlatmaya çalışıyordu. Naz biraz daha ağlamaya devam etti. Sonra annesinin deminki sözlerine cevap vermek için çabalamaya başladı. O da anlatmak istediklerinin çoğunu işaretlerle, bir kısmını da hecirleyerek söylüyordu. Adelie kendi yorumlarını da ekleyerek şöyle bir sonuca varmıştı. Naz bir rüya görmüş olmalıydı. Bu rüyada da babasının kucağındayken onu tıpkı babasının beyaz önlüğünden giyinmiş birkaç kişi alıp başka bir yere götürmeye çalışıyorlarmış. Adelie yanlarında değilmiş ve çok korkmuş. Annesi olmadan hiçbir yere gitmeyecekmiş. Adelie Naz'ın saçlarını öperken, ''Yavrum, seni asla yalnız bırakmam. Sakın bunu unutma. Gördüğün sadece bir rüyaydı. Hadi kahvaltını yap, seninle okulculuk oynayalım.'' Naz bunu duyduğuna çok memnun olmuştu. Hemen annesinin kucağından indi ve mutfağa doğru yürümeye başladı. Önce ikindi kahvaltısını yapmalıydı. Adelie de bir taraftan düşünüyordu. Kızı Amerika'da Columbia Üniversitesi'nde yapılan ilk ameliyatta henüz çok küçüktü. Gene çok korkmuş ve ağlamıştı. Acaba bilinçaltına yerleşen o olabilir miydi? 2 saate yakın bir zamandır kızıyla sözde oyun oynayan ve aslında telefon niteliğinde bir çalışma yapan Adelie, çizim yaptığı çalışma masasındaki dağınıklığı toplarken acaba bu çalışmayı kabul etmeyen bir hata mıydı diye düşündü. Bu akşam Merdan da çok düşünceli ve dalgındı. Mardin yöresine ait çok sevdiği analı kızlı yemeğini bile yiyememişti. Adelie kocasının çevresinde dolaşıyor, durmadan ne düşündüğünü, kendisinden bir şey isteyip istemediğini soruyordu. Merdan, ayağına masaj yapayım mı? Hayır Rita, sağ ol. Aşkım, bir yerden kötü bir haber mi aldın? Şey, kötü mü iyi mi bilemiyorum. Üzerinde çok düşünmemiz gereken bir haber. Hayatım, nedir? Senin bu kadar hassas olman beni üzüyor. Şu var ki sen annesin ve bazı şeylere beraber karar vermek zorundayız. Söyleyemem, mümkün değil. Merdan içinden, gerçi sana söylemenin de hiçbir faydası olmuyor, sadece üzülüyorsun diye geçirdi. Columbia Üniversitesi'nden Profesör Armin Klein ile görüştüm. Daha doğrusu o beni aradı. Bunu duyan Adelie heyecanlanmıştı. Naz için yeni bir gelişme mi var? Evet, ama gelişme için ancak %55 oranında başarılı olabileceğini söylüyorlar. Naz o arada babasına ''Baba, baba'' diye yaklaştı. Babasıyla top oynamak istiyordu. Merdan kızını kucaklayıp öptü ve odasında kitap okuyan oğluna seslendi. Zafer! Zafer! Kardeşine biraz ilgilen. Annenle önemli bir şey konuşuyoruz. Onunla isteyerek ilgilen. Çünkü Naz yoğun duyguları olan bir çocuk. Onu kırma. Zafer buna pek memnun olmuş gibi değildi. Yine de kardeşinin elinden tutup kendi odasına götürdü. Merdan, bu dünya güzeli yavru için nasıl bir karar verebiliriz? Çok ama çok zor. Sen ne dersin Adelie diye sordu. Adelie birkaç dakika düşündü. Sonra yine gözlerini önüne indirerek sen karar ver Merdan dedi. Merdan kızmamıştı ama çaresiz bir sesle Adelie lütfen, lütfen bu çocuk ikimizin yavrusu. İkimiz de çok seviyoruz. Her konuda olduğu gibi beni yine karar almada yalnız bırakma. Ne olur gölge kadın olmaktan vazgeç. Canınla, kadınla, düşüncelerinle zaman zaman bana karşı çıkan, benimle tartışan, varlığını her konuda hissettiren bir kadın ol ki her konuda benim yükümü paylaşmış olabilesin. Bazı şeyleri tek başına göğüslemek çok ama çok ağır oluyor. Hele bu evlatlarımızla ilgili bir karar olursa çok daha zor oluyor. Seni benden çok daha akıllı ve bilgili olduğun için bu konularda etkilemek istemiyorum. Neyse Adelie, benim söylediğim birçok şeyi kapsıyor ama şimdi konu bu değil. Çocuğumuz canımızdan kıymetli bir varlık. Hayati bir karar vermek zorundayız. Adelie kocasını, o güçlü adamı ilk defa gözlerinde akmak üzere olan yaşlarla görünce içinde büyük bir sızı duydu. Kocasının boynuna sarıldı ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Aynı zamanda da düşünüyordu. Kim demiş ki erkekler daha az duygusaldır ve her konuyu mantık içinde çözmeye çalışırlar. Demek ki yanlış bir tespit. Adelie kızıyla ilgili büyük derdine döndü. Bari akla erecek bir yaşta olsaydı da ona her şeyi açık açık söyleyip fikrini alsaydık. Her durumda çok zor bir karar. Yaşı büyük olsaydı böyle bir şansı da olmayacaktı. Galiba bu zor operasyon için en uygun yaştaymış. Bu bir Brezilyalı doktor tarafından keşfedilmiş fakat Brezilya hükümeti pek sıcak bakmamış, ciddiye almamış. Yani anlayacağın orada kabul görmemiş. Fakat Columbia Üniversitesi uzun süre çeşitli akademik çalışmalar ve deneyler yaptıktan sonra ancak hastalar üzerinde tatbik edilebileceklerini bildirmişler. Peki bu ameliyatı hiç geçiren olmuş mu diye sordu Adelie. Hayır, çok çeşitli hayvanlar üzerinde çalışılmış. Başarı %70'e kadar çıkmış. Hani %55 gibi demiştin? Onların hesaplarına göre insan beyni çok daha girift ve gelişmiş. Bu durumda da risk artabilirmiş. Şüphesiz doğru bir tespit. Merdan biraz düşündü. Sonra konuyu değiştirmek istercesine, Adelie, çocuklar acıkmıştır. Sofrayı hazırlayalım mı? Adelie kocasının kalkmasını önlemeye çalışır gibi ellerini kocasına doğru uzattı. Hayır Merdan, sen yorgunsundur, otur. Ben hazırlarım. Merdan içinden ben Adelie'yi bu konuda değiştiremeyeceğim galiba. Adelie Merdan'ın ne düşündüğünü anlamış gibi boynunu bükerek. Ne yapayım Merdan, seni çok seviyorum. O yüzden de sana kıyamıyorum. Tamam canım, ben de seni çok seviyorum. Merdan, bu ameliyatı istersen yani istersek ne zaman gitmemiz gerekecek? Sanırım...